Kelebekler ve İnsanlar Üstün Dökmen 9. Ayrım. Bazen ders kitaplarında yazmayan bir baba oğul çatışmasını anlatırdı Aysel. Mehmet bin Süleyman Kerbela'da doğmuş. Bayat boyundanmış. Şair olmak istemiş. Biraz tevazudan, biraz da ileride başka şairlerin şiirleri onun şiirlerine karışmasın diye gençliğinde Fuzuli mahlasını almış. Gün geçmiş, ünlenmiş, ulu ozanlardan biri sayılmış. Günü gelmiş, bir oğlu olmuş Fuzuli'nin, büyümüş, o da şair olmuş. Ancak delikanlı kendisine mahlas diye Fazli'yi seçmiş. Baba gereksiz, oğul gerekli yani. Fazli babası kadar meşhur olmamış şiirde. Ancak bir gün bir başka şair babasıyla aşık atan Fazli'ye bozulmuş olacak ki şöyle demiş. Hille'de şimdi iki şair var. Babası Fuzuli, oğlu Fazli. Bu dünyanın bütün işleri tersinedir. Aslında babası Fazli, oğlu Fuzuli. Evet gençler, siz babalarınızla, annelerinizle zıtlaşıyor musunuz? Evetse nasıl derdi. Ya da bir gencin babasını, annesini geçmek istemesi kötü mü? Hem onları geçmeye çalışmak, hem kırmamak mümkün mü? Diye sorardı. Aysel'e göre böylece uzaklarda kalmış şiirler gençlerin avuçlarına girerdi. Aysel bazen dili dizi eskimiş Shakespeare'i anlıyor da İngiliz, biz niye anlamayalım Fuzuli'yi derdi. Aysel'e göre temele Alişir Nevai'yi, Karacaoğlan'ı, Şeyh Galibi, Fuzuli'yi, onların üzerine de Melih Cevdet'i, Dağlarca'yı, Necip Fazıl'ı, Orhan Veli'yi, Nazım'ı koymalıydık dikkatlice. Öğrencileri Aysel öğretmeni severlerdi. O edebiyatı, şiiri sevdirmişti onlara, kardeşine de. Aysel sadece edebiyat öğretmiyordu, edebiyat ile pozitif bilimi bağdaştırmayı da öğretiyordu. Sürekli roman, hikaye, deneme okuyan, kaliteli tiyatro, film, opera izleyen bir edebiyat öğretmeniydi. Öğrencilerine, okuduklarınızı önce kalbinizle yorumlamalısınız, sonra aklınızla derdi. Ona göre bir edebiyatçı okuduklarını yorumlayabilmek için tarihte, psikolojide, coğrafyada ve benzeri alanlarda bilgi sahibi olmalıydı. Ayda en az bir bilim ve teknik dergisi izlemeliydi. Aysel'in gözünde pozitif bilimlerden kopuk bir sanat ya arabesk olurdu ya da kiç. Bilimden ve sanattan uzak bir toplum ise bir hiç olurdu. Ailenin soyadı Gökdemir'di. Fatma Gökdemir, Ragıp Gökdemir, Aysel Gökdemir ve Gökhan Gökdemir. Evin reisi Ragıp Gökdemir, Ragıp Bey'in evin reisi olduğuna yalnızca kendisi ve eşi inanırdı. Çocuklarının ve kanunların nezdinde gözünde reis sayılmazdı. Çeşitli işleri denedikten sonra mefruşatçılıkta karar kılmıştı. İşleri iyiydi. İstanbul'da Esenköy'de büyük bir mağazası vardı. Sabahları bizzat açtığı kebenkin arkasındaki geniş vitrinde ve mağazanın derinliklerinde saten perdeler, ipek perdeler, dantelli perdeler, perdelikler, yerliler, ithaller vardı. Kısa sürede Ragıp Bey işini kısa zamanda büyüttü. İki farklı semtte iki farklı dükkanı oldu. İşleri iyiydi. Ragıp Bey geleneklerine bağlı, haline, ahvaline sürekli şükreden, para kazanmayı seven ama aynı zamanda para kazanmakla kanaatkar olmayı bağdaştıran, dürüst ve çalışkan bir esnaftı. Ragıp Bey kendisini esnaf olarak tanımlardı ama hanımı, Ragıp Bey karısına eşim değil, hanımım derdi. Fatma Hanım kocasının esnaf olarak adlandırılmasından hoşlanmaz, yeri geldiğinde onun tüccar olduğunu vurgulardı. Bu namuslu, en azından işinde namuslu olan ve çevresi tarafından sevilen insan, bir süre önce eşini aldatmış, bir yabancı ülkeden Türkiye'ye gelmiş olan bir kadınla bir yıl kadar birlikte yaşamıştı. Birkaç ay birlikte olduktan sonra bu kadına bir daire alan ve imam nikahı kıyan Ragıp Bey, ailesi İstanbul'dayken çeşitli mazeretler üreterek, arkadaşlarla toplandıklarını söyleyerek, ailesi uzun vadiye gittiğinde ise daha rahat bir şekilde onun dairesinde kalıyordu. Ragıp Bey'in kadının dairesine girip çıktığını gören tanıdıkları durumu Fatma Hanım'a yetiştirdiklerinde, Fatma Hanım ağlamış, kıyametleri koparmış ancak işi evi terk edecek düzeye getirmemişti. Bir süre sonra bu görünmez kumaya ilişkin bir tür kabulleniş geliştirmişti zihninde. Bir orospu, soyu sopu, ne idüğü belirsiz bir şıllık, kendisi gibi asil bir kadına, bir eşraf kızına rakip olamazdı. Olsa olsa bir erkeğin elinin kiri olurdu. Yıkayınca geçerdi. Ragıp Bey kendisini açıkça reddetmeyen ama evde sürekli üzgün dolaşan, çocuklarına bağıran, sık sık ağlayan eşinin durumuna fazla dayanamamış, olayın açığa çıkmasını izleyen ay içinde boş ol diyerek sevgilisini terk etmiş, ellerini yıkamıştı. Bir yıllık macerasından geriye kadını aldığı daire kalmıştı. Daha doğrusu daire kadında kalmıştı. Bu aldatma olayı Fatma Hanım olayı sineye çektiği için, siniriyle baş edebildiği için ailenin düzenini görünür şekilde bozmamıştı. Ancak Gökdemir ailesinin göğünde artık yağmura dönüşmeyen ama bir kenarda sürekli duran bir karanlık bulut olup kalmıştı. Ara ara kendini hatırlatan bir yumru gibiydi Fatma Hanım'ın göğsünde. Gökhan olaydan nispeten daha az etkilenmiş gözükse de Aysel derinden etkilenmişti. Artık onun için yaşamındaki güvenli bir alan, güvenli eş fikri, her an kayıp gitme ihtimali olan kaygan bir zemine dönüşmüştü. Nikahların nazik ve yakışıklı erkekleri bahar bittiğinde uçup gitmeye hazır bir kuş olmuştu gözünde. Bazen bir balkonda ya da bir verandada otururken bir anlık bir gübre kokusu duyarsınız aniden, varla yok arası bir şeydir. İkinci kez soluk aldığınızda duymazsınız ama az sonra tekrar geçecektir üstünüzden. Ya yakınlarda bir ahır vardır ya da birisi çimlerine gübre atmıştır. Umayların evinde ve Gökhanların evinde erkeklerin eşlerini aldatmaları olayı, her an duyulmayan ama sıklıkla kendini hatırlatan bir gübre kokusu gibi arada bir hissedilen bir kötü esinti olmuştu. Aile, insanların açlığı ve tokluğu birlikte sindirdikleri, güzel esintileri ve kötü kokuları birlikte hissettikleri ve eğer dayanabilirlerse güçlüklerle birlikte göğüs gerebildikleri bir yerdir. Direkler ve çatılan tahtalar, çakılan çiviler çok da önemli değildir. Bir aileyi ayakta tutan şey, gülümseyen yüzlerin ve çatılan kaşların dengesidir. 16. Gökhan'ın dostları. Gökhan, ulusal ve uluslararası düzeyde astronomi derneklerine üyeydi. Böylece çoğuyla yüz yüze görüşmemiş de olsa çok sayıda arkadaşı vardı. Bunların bazıları bu alanda üniversite eğitimi almış, bazıları konunun amatörü olan ama hepsi yürekleriyle, akıllarıyla göğü, gökbilimini seven gençlerdi. Hepsi bilgili ve sevgi doluydu. Gökbilim onları birleştirirdi. Bir sıkıntıları olduğunda ya da bir sevinçleri birbirlerini arar paylaşırlardı. Paylaştıkça sıkıntıları azalır, sevinçleri artardı. Arada çatışsalar bile çatışmaları aile içi kardeş kavgası gibiydi yalnızca. Bu gençlerin kendi aralarında argoları, yalnızca kendilerinin anlayabileceği, onlar tarafından üretilmiş esprileri vardı. Bir geniş aile gibiydiler. En sevdikleri oyunlardan birisi birbirlerine gök cisimlerini hediye etmekti. Bazen bir galaksiyi, bir yıldızı ya da kendi buldukları bir kuyruklu yıldızı hediye ederlerdi. Sanal sayılabilecek bu hediyeleri genelde ciddiye alırlardı. Bazen kendisine bir yıldız hediye edilen bir kulüp üyesi, bu yıldızın daha önce aynı kişi tarafından bir başkasına da hediye edildiğini öğrendiğinde, bu kullanılmış hediye diyerek aldığı soyut hediyeyi iade ederdi. Uğraşılarını, işlerini seven insanların öğrenme, çalışma ortamlarında yaptıkları bir takım teşbihler, insanları anaforlar gibi cezbeden metaforlara dönüşüp dönüp durur ortalarda. Gökbilim öğrencilerin, genç gökbilimcilerin birbirlerine yıldız, gök cismi hediye etmeleri başlangıçta şakaydı. Giderek ciddiye alınan, bazen sevindiren, bazen kızdıran bir alışkanlık haline gelmişti. Astronomi ile ilgili genç hanımlar ve erkekler arkadaşlarına, sevgililerine, eşlerine, onların huylarını hatırlatan gök cisimlerini hediye eder olmuşlardı. Bazen de birbirlerine bu cisimlerin adlarını verirlerdi. Örneğin araları iyi olan çiftler birbirlerine sarmal gök adı hediye ederler ya da sarmalım diye seslenirlerdi. Bunun anlamı sen beni kollarında ve kalbinle sarıyorsun ya, ben de seni sarıyorum demekti. İlişkilerinde inişler çıkışlar yaşayan bir günü bir gününü tutmayan kişilere düzensiz gök adaların adları verilirdi. Biri ötekine kızdığında uydu gök adaların adını verirdi ona ya da sadece uydu derdi. filancanın etrafında uygu gibi dolaşıyorsun sözü ise yalakalık ediyorsun anlamına gelirdi. İlişkide karşıdakinin içini oyan, onu adeta emen, tüketen kişilere kara delik derlerdi. Parlak görünen ancak insanlara mesafeli davranıp uzak duran, yanına fazlaca yaklaşılamayan insanlar vardır. Bu kişilere kuazar diye bir ifadeyle yıldızımsı denirdi. Kuazarlar çok uzak ama parlak, esrarengiz gök nesneleridir. Gökhan'ın gök bilme meraklı farklı ülkelerden arkadaşları vardı. Anastasia, Harm, Nazenin, Michel, Andre, Attila, Arabella, Stavros, Moira, Sebastian, Edward, Costa, Yuhi, Tiamo, Tokiko, Nayuko, Abdullah, Ali, Salomon. Rusya'dan, Almanya'dan, İran'dan, Polonya'dan, Macaristan'dan, Venezuela'dan, Güney Kıbrıs'tan, Fransa'dan, İngiltere'den, İtalya'dan, Kore'den, Çin'den, Japonya'dan, Lübnan'dan, Kuzey Kıbrıs'tan, İsrail'dendi. Bu gençler bazıları kendi ülkelerinden, bazıları ise öğrenci olarak bulundukları Avrupa ülkelerinden katılıyorlardı kulüp çalışmalarına. Hemen hepsiyle yalnızca internet aracılığıyla tanışıyordu Gökhan. Gökhan'ın astronomi eğitimi almış veya almamış Türkiye'de yaşayan çok sayıda Türk arkadaşı da vardı. Bunların bir kısmıyla yüz yüze görüşürler, bir kısmıyla ise internette tanışırlardı. Gökhan'ın arkadaşlarının bir kısmı engeli olmayan, bir kısmı ise çeşitli nedenlerden ötürü yürüme engelli olan gençlerdi. İçlerinde yürüyebilen ancak spastik olanlar vardı. Hepsi gökyüzünde birleşirlerdi. Arkadaşlarından farklı ülkelerde engellilere sağlanan imkanlar hakkında bilgi ediniyordu Gökhan. Bazı ülkelerde engelliler için özel otobüsler vardı. Engellileri de dikkate alan iç mimarlar, dizaynlı evler, bürolar yapıyorlardı. Bu yaklaşım artık Türkiye'de de görülmeye başlanmıştı. Bazı asansörlerde, hepsinde değil, görmeyenlerin parmaklarıyla okuyabilecekleri numaralar yazıyordu artık. Kendisi için gerekli olmasa da beril alfabeyle bu sayılar Gökhan'ın içini ısıtırdı. Bu, öteki insana görmeyene empati ve saygı anlamına geliyordu gözünde. Özünde empati ve saygı olan her şey insanlığın yüzünü artır. Gökhan birkaç yıl önce bir gün özürlü arkadaşlarından Andre ile chatleşiyordu. Andre sık sık aşık olurdu. Aşık olduğunda ise yerini göğünü o kız kaplardı. Gökleri, yıldızları unuturdu. Ancak ilişkileri hep kısa sürerdi. Sevgilileri Andre'yi kısa sürede terk ediyordu. Andre bu durumun nedenini özürlü oluşuna bağlar, sağlam olsam beni bırakmazlardı diye düşünürdü. Oysa muhtemelen sağlam olsaydı da ayrılırlardı ondan. Çünkü sakat olduğu için değil, üzerlerine fazla düştüğü için terk ediyorlardı onu. Andre bunun farkında değildi. Sevgililerini sevgiyle boğar, nefes aldırmazdı onlara. Onlar da nefes alabilmek için ayrılırlardı. Yeni bir arkadaş edindiğinde sonunda bu da beni bırakacak, bırakmasın diye düşünür, kızın üzerine düşerdi. Kız kendisini terk ettiğinde ise ben böyle olacağını bilmiştim derdi. Yani sonuçta kendi kendini doğuran kehanetlerde bulunurdu. Kaygılı olmayı bırakabilse her şey daha iyi olacaktı. O gün Andre son aşkıyla ilgili yakınıyordu Gökhan'a. Bir ara şöyle demişti. Avrupa'da özürlü erkeklere cinsel hizmet veren özel eğitimli kadınlar var. Ama ben kiralık bir profesyonel sevgili değil, amatör bir ruh isterim yanımda. Özürlü erkeklere hizmet veren profesyonel kadınlar Gökhan'ın ilgisini çekmişti. Nasıl oluyor diye sorduğunda Andre nasılını açıklamıştı. Gökhan, benim ülkemde insanlar iyi kalplidirler ama artıları ve eksileri var sonuçta. Toplum mavi kapak toplamayı, merdivenlere rampa yapmayı, hatta özürlülere iş vermeyi düşünüyor ama onların da duygularının, cinselliklerinin bulunabileceğini düşünmüyor. Onların kendilerini kutsallığa adamış rahipler, rahibeler olduklarını zannediyorlar. Bir de üstüne üstlük yüzlerine karşı vah vah diyorlar demişti. Gökhan'ın dostları arasında bir de Umut adlı 30 yaşlarında astronomide asistanlık yapan Gökhan'ın abi dediği doktoralı bir genç vardı. Umut özürlü değildi, özürlü olan olmayan tüm öğrencilere yakındı. Ancak Gökhan'la aralarında daha yakın bir bağ vardı. Gökhan özürlü olduğu için değil, astronomide sıra dışı hayalleri olduğu için, Hawking'e özendiği için diğer öğrenciler arasında Gökhan'ı öncelikle fark etmişti Umut. Umut öğrencilik yıllarında Gökhan için abiydi, sırdaştı, hala öyleydi. Aile fertlerinin duygusallıklarından ötürü aile içinde konuşamayacağınız bazı hassas sorunlarınızı danışabileceğiniz, aile dışında dostlarınız olmalıdır. Onlar ikinci bir aile gibidir. Gerçek bir aile gibi, akıllı, gerçekçi. İşte Umut da bunlardan birisiydi. Gökhan onunla daha çok sakatlığından kaynaklanan duygusal sıkıntılarını paylaşırdı. Başka şeylerde. Bir ay önce bir gün Gökhan internette Umut'a, "Umut abi, dünyanın birçok ülkesinde arkadaşlarımız var. Yıldızlara teleskopla bakıp yakınlaşır gibi onlarla da öyle, uzaktan uzağa yakınız birbirimize. Ama birçoğu daha az önce ülkemize saldırdı. İngiliz'i, Yunanlısı, Rus'u. Bazen acı bir duygu geçiyor aklımdan. Acaba şehit dedelerimize haksızlık mı ediyoruz diye," dedi. Umut'un cevabı şöyleydi. "Savaşlar milletlerin değil, devletlerin, hükümetlerin işi. Onlar karışmasa öldürmezdik birbirimizi. İzmir'in işgalini protesto için düzenlenen bir Sultanahmet mitingi vardı hani. Halde Edip orada, devletler, hükümetler düşmanımız, milletler dostumuzdur," demişti. İzmir'in işgalini Venizelos kotardı. 100.000'den fazla Türk'ün ve Yunan'ın yok olmasına neden oldu. Ama aynı Venizelos, siyaseti bıraktığında Atatürk'ün elini sıktı, sonra da onu Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. İşte Halide Edip'in demek istediği buydu. Siyasetçi Venizelos düşmanımızdır. Ama vatandaş Venizelos dostumuzdur, dedemizdir. Yani devletler düşmanımızdır, insanlar dostumuz. Bu cümleyi olmasa da Livaneli de aynısını söylüyor kendince. Serenadını okudun mu? Gökhan, aldım abi, okuyacağım. Belki hep aynı hikaye. Bruno'yu da güneş yıldızlardan biridir yalnızca, dedi diye yaktırmıştı kilise. Bruno dedin de aklıma geldi. Biliyor musun, bir süredir ne düşünüyorum? Bugün tüm insanların onurlarının eşit olduğunu düşünüyoruz. En azından kuramsal olarak. Bir devlet başkanının onuru, vatandaşın onuruna, müdürün onuru, memurun onuruna, çocuğun onuru, ana babasının onuruna ya da bir katilin onuru bizim onurumuza eşit aslında. Ama bunu bugün düşünüyoruz. Bir 500 yıl önce kimse böyle düşünmüyordu. Kralın onuru çobanın onuruna eşittir diyemezdi kimse. Daha Rönesans'ta bile bir ressam hoca öğrencisini şöyle eleştirmiş. Sen kralın ayak parmağı ile çobanın ayak parmağını eşit çizmişsin. Olmaz öyle şey. O kralın ayak parmağı demiş. O günden bugüne düşüncelerimizi değiştiren ne oldu? Pek çok şey. Ama en çok pozitif bilimlerdeki gelişmeler bence. Belki de en çok astronomideki gelişmeler. 500 yıl önce insanlar kralların, padişahların sıradan insanlardan çok daha üstün olduklarını düşünürlerdi. Bu yüzden onların onuru halkın onurundan yüksek zannedilirdi. Aynı yıllarda güneşin çok büyük, yıldızların ise çok ufak, önemsiz olduğu düşünülürdü. Sonra astronomi gelişti. İnsanlar anladılar ki güneş diğerleri gibi sıradan bir yıldızmış. Yalnızca bize yakın olduğu için büyük gibi gözükürmüş. İşte o zaman kralın onurunun çobanın onuruna eşit olduğunu düşünmeye başladık. Eskiden kralın onuru güneş gibiydi. En büyük sanılırdı. Meğer kralın onuru ve güneşin büyüklüğü bizim durduğumuz yerden öyle görünüyordu. Tamam da abi, kral ile çoban tam tamına eşit mi? Statüleri farklı, işlevleri farklı ama onurları eşittir. 9. ayrımın sonu, sayfa 83, devamı 10. ayrımda.